Ayrım 7, sayfa 101. Primakov'un başbakan olduğu günler. Dipnot, Eylül 1998. Bosna yanıyor. Ruslar yabancı devlet adamlarının akınına uğramış durumdalar. Biri giderken diğeri geliyor. Putin FSB'nin başında, Clinton, Gore, Albright üçlesini ağırlıyor. Monica Lewinsky hadisesi patlamış, Başkan Clinton yasak savmak şeklinde hafif bir alkışla karşılanan konuşmasını tamamlayıp, Duma'nın merdivenlerinden inerken 35 yaşlarında iyi giyimli olduğu söylenen bir kadın, ''Bill, sinimiştani, pakajina şto tay şto pozen'' diye bağırıyor. Dipnot, mealen Bill pantolonunu indir de ne becerebileceksin görelim. Rabinovich polisin anında uzaklaştırdığı adı açıklayamayan kadının Hanya Losko olduğunu söylüyor, inanamıyorum. Putin Clinton'ı yolcu ediyor. Gerhard Schröder'i ağırlamaya hazırlanıyor. Sonra şansölyenin geldiği gün siyah takım elbiseler giyinmiş, aynalı gözlükler takmış yarım düzine. Birisinde de kar maskesi vardı. FSB subayı ORT'ye çıkıyor. Amirlerinden Boris Beryozovski'yi öldürmeleri, Radisson Slavyanskaya'nın işletmecisi, ünlü iş adamı Umar Cerailov'un kardeşini kaçırmaları için emir aldıklarını, ancak emir yasal olmadığı için yerine getirmediklerini ilan ediyorlar. Putin doğrudan suçlanmıyor. Suçlanan teşkilatın bir yıl kadar önce lağvedilen örgütlü suçlar bölümü eski direktörüyle yardımcısı. Dipnot, Yevgeni Hosolkov, Alexander Kamishnikov. Alexei ile Galina Alekseyevna birbirlerine bakıyorlar. Ne bu şimdi? Bir yıl önce işten ayrılan birilerini üstelik böyle bir günde televizyona çıkıp şikayet etmekle nesi? Meğer Beryozovski uluslararası camiaya hayatının tehlikede olduğunu duyuruyor. İki yarbay, iki binbaşı, bir üsteğmenden oluşan grubun lideri Yarbay Alexander Litvinenko isimli gizli ajan, Beryozovski'yi infaz etmeyi reddettiği için saldırıya uğradığını, hapse atılmakla tehdit edildiğini, hatta ölüm tehditleri aldığını, medyada kendisini ve arkadaşlarını cinayet, işkence ve gaspla suçlayan makaleler yayımlandığını, amirinin kendisini ülkenin yarısını soyan bir Yahudi'yi öldürmelerine engel olmakla suçladığını anlatıyor. Gizli servisin olanakları anayasal amaçlar doğrultusunda değil, kişisel nedenlerle istenmeyen insanları ortadan kaldırmak, para karşılığında özel, siyasi ve ticari infazlar gerçekleştirmekte kullanılmaktadır. Amacımız FSB'nin çalışmalarına ya da dürüst subaylarına gölge düşürmek değil, FSB'nin içindeki sapkın unsurlara ve teşkilatın ne denli tehlikeli olabildiğine kamuoyunun dikkatini çekmek diye bitiriyorlar. Putin soruşturma açtırıyor. Beryozovski öldürülmesi emrini verenin Nikolay Kovaley olduğu ve azledildiği açıklanıyor. Olay planlandığı üzere Batı medyasında büyük yankı yaptıydı. KGB'nin parçalanmasından sonra ortaya çıkan beyin göçünün, moralsizliğin, düşük ücretlerin teşkilatı hırpaladığı anlatıldı. Binlerce eski KGB ajanının, Afgan Savaşı gazilerinin, işsiz kalan askerlerin, karanlık Rus iş dünyasında ve bankacılığında yüksek ücretlerle iş buldukları, bunlardan bir kısmının cinayet, bombalama, adam kaçırma işlerine karıştıkları yazıldı. Ancak asıl meselenin Mr. Beryozovski'nin Yahudi kökenli olmasından kaynaklandığı, olayın Rusya'da antisemitizmin yükseldiğini gösterdiği vurgulandı. Aradan birkaç hafta geçti geçmedi, Gore ve Albright'ın da olaya müdahale ettikleri, Rus yetkililere sitemlerini bildirdikleri duyuldu. Aradan bir yıl geçti geçmedi, bu defa da Beryozovski'nin Londra'ya yerleştiğini, İngilizlerden siyasi sığınma hakkı istediğini öğrendik. İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın onayını Guzinski'nin Echo Moskovi radyosu duyurdu. Açıklamaya yapan Beryozovski'nin New York'ta kurdurduğu Foundation for Civil Liberties, Dipnot Medeni Özgürlükler Vakfı, başkanı Alex Goldfarb isimli bir Amerikan Yahudisiydi. Birkaç ay sonra bu defa da Yarbay Alexander Litvinenko'nun İngiltere'de olduğu, onun da sığınma hakkı istediği yazıldı. İngiltere'den olsun Amerika'dan olsun sığınma hakkı istemenin, hele de almanın, masum insanların kolayca becerebilecekleri işler olmadığını, kendi ülkesinden bilen birisi olarak Litvinenko'yu aklımca izlemeye almışken, Daily Telegraph'ta Mayıs 2000, Yarbay'ın İngiltere'ye kaçmasını sağlayanın Beryozovski olduğuna dair bir yazı çıktı. Meğer bu arada Litvinenko daha 1970'lerde ABD'ye sığınmış olan tarihçi Yuri Felshinstinski ile birlikte FSB Moskova'yı havaya uçuruyor isimli bir de kitap yazmış. 1999 bombalama olaylarının Müslüman teröristler değil, FSB ajanları tarafından gerçekleştirildiğini anlatmışmış. Hükümetin amacının gündemi değiştirmek, ekonomik kriz ve ayyuka çıkan hırsızlık söylentilerinden bunalmış olan, halkın öfkesini Çeçenlere yöneltmek suretiyle popülaritesi hızla azalan Yeltsin ve Abenesi'nin iktidarını ve servetlerini korumak olduğunu iddia ediyor. Meğer Vasile amcanın servetlerini, imtiyazlarını, hatta hayatlarını koruyamayacak kadar zayıf düşmüş olduğunu gösteren oligarklar, bir yandan Tatyana Dayaçenko'nun gündem değiştirme çabalarına destek verirken, diğer yandan da güçlü adam olduğunu düşündükleri Vladimir Putin'e iktidar yolunu açmanın yolunu ararlarmış. Daily Telegraph, Litvinenko'nun hala Beryozovski'nin bordrosunda olup olmadığını sorgulaya dursun, ortaya adamın kaynaklandığı Rusya suikast girişimi isimli bir de belgesel çıktı. Beryozovski'ye değil, Rusya'ya suikast. Ülkenin üstünde aşağıdan bakanların göremedikleri bir çelik kafesin inşa edilmiş olduğunu, gelecekte Rusya'nın tarihidir diye çocuklara okutulacak olan serencamın, bu kafesi oluşturan putreller üzerinde dans edenlerin duyulmasına izin verdiklerinden ibaret olacağını düşünüyorum. Tarihten ibret alınamamasının nedeni, belki de maskaralıktan ibaret olduğu bilgisidir Alexi. Ne dersin? Kim tarihi neylesin? Ev sahibimin belgeselin yapımında emeği geçmiş miydi bunu hiç öğrenemedik. Putin Rusya'da gösterimini yasakladığı için göremedik. Ama Kızıl Winkler Fransa'da görmüş. Litvinenko'nun iddialarının belgelendirildiğini, bombalama olaylarından bizzat Putin'in sorumlu olduğunu kanıtlandığını söyledi. Yarbaya görevi kötüye kullanmak, sahte evrak tanzimi, hırsızlık, ruhsatsız cephane bulundurmak suçlarından gıyabında dava açıldı. İngiltere'den iadesi istendi ama alınamadı. İngilizler ellerinde Litvinenko'nun kendisinin ve Moskova'daki ailesinin hayati tehdit altında olduğuna ilişkin inkar edilemeyecek deliller olduğunu söylüyorlardı. Bu arada ana arter Batı medyasında Solzhenitsyn'den sonra en ünlü Sovyet muhalifi olarak takdim edilen ünlü yazar ve yayıncı Vladimir Bukovski de devreye girdi. Moskova'daki bitişik nizam apartmanların Çeçenlerden nefret edilmesini sağlamak için havaya uçurulduğuna dair deliller var. Çeçenistan siyasi amaçlar için kullanıldı. Putin'in ve KGB'nin iktidara gelmesi sağlandı şeklinde bir demeç verdi. Rusların Çeçenistan'da yaptıklarının Milosevic'in Kosova'da yaptıklarından farkı yok. Ama Milosevic Lahey'deyken Putin nedense değil. Bukovski de Moskova'da değil. Alexi'nin yüzü asılır gibi olduydu. Yani... Yanisi insanların fiilen yaşamadıkları, katılmadıkları, hele de sorumluluğunu taşımadıkları olaylara ilişkin hüküm bildirmelerinden haz etmediğim. Bukovski İngiltere'de Cambridge'in Asude bahçelerinde yaşıyor. Ne Albay Ivanov'un dediği gibi taş üstünde taş kalmamış bir ülke, çökmüş bir ekonomi, tepeden tırnağa silahlı binlerce adam devralmış Çeçen Maşadov'u, ne de Vasili amca ve muhtelif reenkarnasyonlarıyla halleşmek durumunda olan Putin'i değerlendirebilir. Bireyi suçlayacaksak koşullarını özdeşleştirebilecek kadar iyi biliyor olmak gerektiğine inanırım diyorum. Aksi takdirde kendisine düzenlenen suikasti Rusya'ya düzenlenen suikast olarak sunup soyuta sığınan Beryozovski'den farkımız kalmaz. Aslında düşündüğüm anıların intikamı diyebileceğim bütünüyle akıl dışı bir olgunun varlığı. Bence Bukovski şimdinin Rusya'sının değil kendi geçmişinin hesabını soruyor ki kendi adıma ne anılara ne de geçmişe güvenim var. Doktor İsrail İzayah'ın üyesi olduğu İnsan Hakları İzleme Moskova Komitesi'nin önde gelen sponsorlarından birisiymiş Bukovski. 1942'de Moskova'da doğmuş, 1963'te öğrenciyken Sovyet karşıtı kitaplar bulundurmaktan tutuklanmış, psikiyatri uzmanları tarafından zorunlu tedavi için özel bir hastaneye yatırılmış. 1965'te bir ara salıverilmiş, ancak Pushkin Meydanı'nda insan hakları gösterisi düzenlemekten tekrar hastaneye alınmış. 1966'da tekrar salınmış, 1967'de yine Pushkin Meydanı'nda yine aynı mealde bir gösteri düzenlediği için tutuklanmış ama bu defa hastaneye değil Gulag'a gönderilmiş. Gulag'da 3 yıl kalmış, 1970'te çıkmış, 1971'de Sovyet karşıtı propaganda ve iftira suçundan tekrar tutuklanmış ama asıl neden Sovyet psikiyatri pratiğini ortaya dökmesi, siyasi baskı aracı olarak kullanıldığını ihbar etmesiymiş. Bu defa 2 yıl hapsine, 5 yıl zorunlu çalışma kampına, 5 yılda ülke içinde sürgününe karar verilmiş. 1976'da Şili komünist liderlerinden Luis Carvajal'a takas edilmiş. Bukovski eğitimine Cambridge'de de devam etmeye karar vermiş. 1981'de sinir bilimlerinden lisans derecesini almış. ABD'ye geçmiş, aynı konuda Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış. Tekrar İngiltere'ye dönmüş, Cambridge'de yaşamaya başlamış. Alexi, Doktor Mamatov gibi kendisini öldürmesini mi tercih ederdin diye mırıldanırken aslında iyi bir soru soruyor. Cevap vermek üzere döndüğümde televizyonda Raisa Gorbaçeva'nın cenaze törenini izlediğini fark ediyorum. Novodeviçi'nin asfalt patikaları çiçeklerle kaplı. Mezarlığa giden tüm yollar portatif parmaklıklarla kesilmiş. İnsanlar ellerinde çiçeklerle demirlerin arkasında bekleşiyorlar. Tören Smolensk Tanrı'nın anası katedralinde devam ederken sunucu kameraya bildiğim kadarıyla ne Mihail Sergeyevich yani Gorbaçov ne de Rayza Maksimova pek fazla dindar değillerdi diye fısıldıyor. Gorbaçov'u dini tören yapılması gereğine ikna eden Kolomna Metropoliti Yuvenali, Metropolit Mihail Sergeyevich'e Tanrı'nın gözünde herkesin eşit olduğunu, törenin onun emri olduğunu söyledi. Peder merasimden önce Haziruna dönmüş, duyduk ki Mihail Sergeyevich kendisine Rayza Maksimova için yapabileceğim başka bir şey var mıydı diye soruyormuş. Sana şunu söylemeliyim Mihail Sergeyevich, yapabileceğinden de fazlasını yaptın sen. Evliliğin ve aile bağlarının kutsallığını gösterdin, herkese örnek oldun. Çanlar sunucunun sesini bastırırken kamera katedralin kapısına dönüyor. Gorbaçeva'nın tabutunun dışarı alınmasını izliyoruz. Kalabalığın arasında Hans-Dietrich Genscher'le Helmut Kohl'u tanıyorum. Boris Yeltsin ortalıkta görünmüyor ama Nayna Yeltsina orada. Sunucu Nayna'nın Selefi'nin tabutunun başında 6 saat beklediğini söylüyor. Rayza Gorbaçeva için Perestroika'dan insan yüzünün cismanileşmesiydi demişmiş. Sovyetler Birliği'ndeki dönüşümün simgesi. Alexi gözlerini kırpmadan seyrediyor. Dudaklarının kıpırdadığını görüyorum. Hizmetkârının ruhunu salihlerin ölümle kemale eren ruhlarıyla birlikte dinlendir ey kurtarıcı. Kutsanmışlığını ondan esirgeme insanoğlunun sevgilisi. Doktor İzayah'ın gözleri de ekranda ama aklı değil. Moskova İnsan Hakları Komitesi'nin Fransız gözlemcilerinin Ajans France Presse'in bir haberinden bahsettiklerini anlatıyor. Habere göre Vladimir Putin 1999 içinde tam 5 kez gizlice İspanya'ya gitmiş ve her seferinde Berezovski'nin malikanesinde kalmış. Bizim Dobrota çiftliğinde olduğumuz günlerde Berezovski Güney İspanya'daki sarayında Putin'in başbakan olması şerefine partiler vermekteymiş. İsrail yalanlayan oldu mu diye çek ettim. Ne Rusya elçiliği ne de İspanyol İçişleri Bakanlığı tekzip etmiş diyor. Aklım sana emanet. Televizyondan yükselen ilahiye uyup ben de başlıyorum. Efendimiz merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle Efendimiz merhamet eyle. Tuhaf bir coşkuyla tekrarlayıp duruyorum. Merhamet eyle. Doktor İsrail Müslüman olduğumu biliyor hayretler içinde. Çokça da delirdim mi diye kaygılanıyor. Bir Ortodoks Hristiyan öldüğünde ailesi derhal papazı çağırır diyorum. Ciddi ciddi. Alexi papaz cenaze evine geldiğinde epitra çeliyonu giyinir. Tütsülüğü tütsü koyar evdekileri geleneksel biçimde kutsar diye ekliyor. Zavallı doktor bir bana bir Alexi'ye bakarken aziz dostum kutsal tanrı, kutsal muhkem, kutsal ölümsüz bize merhamet eyle diye başlıyor. Ben adet olduğu üzere 3 kez tekrarlıyorum. Kutsal tanrı, kutsal muhkem, kutsal ölümsüz. Lakin gerisi gelmiyor. Ortodoks cenaze törenine ilişkin bildiğim tek dua bu. Onu da Naden'in kızı Marfa'dan, guguk kuşunun cenaze töreni dedikleri o tuhaf Paskalya ritüelinde öğrenmişim. Büyük ihtimalle tören Ortodoks bile değil, pagan. Vozneseniye diyorlar. Paskalya'yı izleyen 40. günde kız çocukları bez parçalarından kokulu otlardan bir guguk kuşu mankeni yapıyorlar. Ertesi sabah gün doğarken mankeni yakınlardaki bir kuyunun yanına götürüp oradan aldıkları suyla hafifçe ıslatıyor, vaftiz ediyorlar. Sonra manken küçük bir tabuta yerleştirilip ormana götürülüyor. Erkekler en iyi mezar yerini buluyor, kuşu oraya ilahilerle gömüyorlar. Kutsal tanrı, kutsal muhkem, kutsal ölümsüz. Sonra herkes köye dönüyor, cümbüş başlıyor. Slav pagan ritüeli olsa gerek diyen Galina Alekseyevna. Ama ilahiler sahici Ortodoks galiba. Alexi babaya, oğula ve kutsal ruha hamdolsun şimdi ve sonsuza dek diye duayı sürdürüyor. Ben amin diye ekliyorum. Tümü kutsal üçlü bize merhamet eyle, bizi günahlarımızdan arındır Efendimiz diyor. Ben amin diye ekliyorum. Kutsal bir gel ve yetersizliklerimizi iyileştir, kendi adın aşkına diyor. Ben Efendimiz merhamet eyle, Efendimiz merhamet eyle. Doktor İzaya hayretleri içinde başını iki yana sallıyor. See you diye mırıldanıyor, çekip gidiyor. Dipnot see you, sonra görüşürüz. Bugün artık rüyalarımda Rayza Maksimova'nın cenazesi, Alexi'nin 24 Mayıs'ta ateşe yürüdüğü, Solvice Gots'taki o izbe, Mussorgsky'nin Serçensit'e seyrettiğim Hovaşçı inasının dekorundaki Staroveri orman zaviyeleri, hepsi birbirlerine karışıyor. Hangisi hangisiydi çıkaramaz oluyorum. Marfa'yı oynayan soprano'nun çehresi Yekaterinburglu Galina Rotar'ın çehresinde eriyor. Bazen bir soprano'yu bir Dobrota çiftliğinin sahibesine ard arda, bazen de el ele tutuşmuş birlikte ateşe yürürlerken görüyorum. Galina'nın entarisinin şakayı kırmızısı ateşle bir oluyor. Tanrı'ya ışıkla değil, ısıyla ulaşılır derken, Alexi'nin cenaze yemeğinde Solzhenitsyn'in acılarını yok ettikleri yüzü beliriyor. Aydınlanma değil, merhamet. Merhamet buyur efendimiz, merhamet buyur. Ama o gün Yekaterinburg-Moskova treninde gözüm Salvation Army'nin çilekeş İncil-i Şerif misyonerlerinin üzerindeydi. Her an gülmeye hazır, akça pakça iki lezbiyen, üstlerinde Birinci Dünya Savaşı'nı anımsatan lacivert üniformaları, ellerinde evrak çantaları, boyunlarında haçları, burnundan soluyan kalabalıkları, pajalusta, pajalusta, dipnot izin verir misiniz anlamında, lütfen, lütfen, diyerek yararaktan Rusya'yı bir uçtan bir uca dolanır, bir yandan merhamet çiftliğini, bir yandan Çeçenleri, diğer yandan Beryozovski denilen o şerir, üstelik İsa'nın katili bir Yahudi oligarkı destekler, kocaman mavi gözlerini gözlerime diker ve hayretler içinde sorarlar. Ama büyük iş adamlarının hükümet politikalarını yönlendirmelerinin nesi yanlış hanımefendi? Siktivkar'da ilk tanıştığımız, acaba mı dediğimiz cinsel tercihlerinden emin oluşumuz Dobrota çiftliğinde el ele dolaşmalarını gördüğümüzde. Geldikleri yerde Farmington kasabasına bu kadar fütursuz olabilirler miydi bilemiyorum. İncil-i Şerif vaizliğiyle kitabın kesin olarak yasakladığı lezbiyenliği nasıl bağdaştırabilmişlerdi onu hiç bilemiyorum. Alexi'nin demokratik reformları hızlandırmaya katkıda bulunuyorlar dediğini hatırlıyorum. Nasıl yani? Lezbiyenlerin Rusya'da kimseden çekinmeden yaşayabileceklerini ve yaşayabilmeleri gerektiğini göstermek istiyorlar. İyi de kilise? Kilise ne diyor? Bunun cevabı da Aralık 1999 seçimlerinde Duma'ya aday olan iki eşcinselden geldi. Denis Gogolev ve Misha Morozov isimli adaylar Nijni Novgorod'daki o küçük şapelde Tanrı'nın huzurunda nikahlandıklarını ilan ettiler. Başlarında ortodoks usulü taçlar, mihrabı dolaşır, birbirlerine yüzük takarlarken ki fotoğrafları yayınlandı. Yanlış hatırlamıyorsam rahibin adı Vladimir'di. Hangisinin zevç, hangisinin zevci olduğunu sorduğumda önemli olmadığını söylediler şeklinde bir açıklama yapınca aforoz edilmesi gündeme geldi. Patrick'in basın sözcüsü televizyona çıktı. Rus Ortodoks Kilisesi tek cinsli evliliklere karşıdır ve eşcinsel ilişkileri ölümcül bir günah olarak lanetler dedi. Olayın Alexi'nin annesi Doktor Oksana Dimitrievna Zelenskaya'yı çok güldürdüğünü hatırlıyorum. Baksanıza adamlar kadın oylarına güveniyorlarmış. Kadınlar bizi seviyor, saygı duyuyor, hatta idealize ediyorlar demişler. Doğrudur. Rus kadınları öylesine usandılar ki yenik düştükçe saldırganlaşan erkeklerinden Golubiye'yi ile ilişki kurmayı tercih ediyorlar. Dipnot Golubiye erkek eşcinsel. Peter Vladimir'in böyle bir nikahı kıymaya nasıl razı olabildiğine gelince, LGRP'den para almıştır, Ortodoks papazları da aç, Konstantinopollü bayan. Madame Zelenskaya'nın LGRP, Dipnot The Lesbian and Gay Rights Project dediği Amerikan Medeni Haklar Birliği'nin, Dipnot American Civil Liberties Union, bir kolu, kadın ya da erkek eşcinsellerin haklarını savunuyor. Birkaç yıl önce Moskova'da Seksüel Azınlıklar Derneği'nin kurulmasına yardım etmişler. Alexi'ye dönüyorum. Bayanı doğru mu duydum? Beryozovski'nin hükümet politikalarını yönlendirmesinin nesi yanlış diye mi sordu? What is wrong with these ladies? Alexi lafı değiştirmeyi tercih ediyor. Biliyor musun 1994'te Solzhenitsyn şu anda oturduğun koltukta oturmuştu. Kaplamalar değişmiş ama kompartıman da koltuk da aynı. İlginç değil mi? Neden sonra anlıyorum bu hanımların nesi var sorusuna Ezop dilinde cevap veriyor. Rusya'da siyasi tartışmaların yasak olduğu dönemlerde icat edilmiş bir konuşma biçimi Ezop dili. Dipnot, Ezop, M.Ö. 600. Sansürün alenen dillendirilmesini yasakladığı eleştirileri hedef saptırarak, başka ülkelere ve asırlara ait masum görünüşlü öykülerin içine gizleyerek, karmaşık meselelerin, hayvan öykülerinin, çift anlamlı kelimelerin arkasına saklanarak anlatma sanatı. Çarlık Rusya'sında 4 asır önce ölmüş bir yamancı hükümdarın hayatından ya da mesela bir Norveç tiyatro oyunundan yola çıkarak toplumsal eleştiri yaparlarmış. Lenin savaş sürecinde Rus imparatorluğunu tek kelime etmeksizin Alman tipi istatistikler kullanarak yerden yere vurmuş. Buharin Stalin rejiminin göz açtırmayan acımasız sansürünü, Cizvit tarikatı müritlerinin cesetvari sessizliklerini incelermiş gibi yaparak atlatmış. Şimdi de Alexi Solzhenitsyn'in aynı koltukta oturduğunu söylerken hanımların nesi var sorusunun cevabının yüzeyselliklerinde yattığını söylüyor. Ve kadim Ezop dili bir kez daha işliyor. Yüzbaşı Sally Prens Tatiana'nın Fransız bulldoğunu heybesine geri koymak üzereyken heyecanla ayaklanıyor. Really Dr. Zelenski? How very interesting. Dipnot, gerçekten mi Dr. Zelenski? Ne kadar ilginç. Alexander I. Solzhenitsyn'in 20 yıllık sürgünden sonra memleketine doğudan Vladivostok'tan girdiği doğru. Çehov gibi o da Büyük Sibirya traktını kullanıyor. Ülkesini bir baştan bir başa bu trenle geçiyor. 56 gün süren bir yolculuktan sonra yağmurlu bir yaz gecesi Moskova'nın Yaroslav istasyonuna varıyor. Dipnot 21 Temmuz 1994. Vladivostok ile Moskova arasında tam 7 saat dilimi var. No 2 Rossiya'nın dipnot Transsibirya treni girdiği peronda bir platform kurulmuş. Üzerine başta Yuri Loşkov resmi karşılama komitesi yerleşmiş. Solzhenitsyn 5000 kişilik kalabalığı selamlıyor. 10-15 dakikalık bir konuşma yapıyor. Yeltsin'in reform rejimini ben yarattım dediği siyasi aktörleri kıyasıya eleştiriyor. Ülkenin her yanından iniltiler yükseliyor. Komünizmden çıkışın sancısız olması beklenmiyordu. Ama sancının bu denli ağır olması da beklenmiyordu. Siyasete girmeyeceğini, bir yazar olarak kalacağını, fırsat verilirse elinden geldiği kadar yardım etmek istediğini söylüyor.